Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haftanız iyi geçmiştir inşallah.
Hamdolsun iyiydik. Fakat sizin hareketli geçmiş hafta sonlarınız böyle, haberler alıyoruz.
Hafta sonumuzu...
Seyri sefere çıkıyormuşsunuz.
Evet. Efendim hep seyri seferdeyiz zaten.
Eyvallah.
Bu dünyaya seyretmeye geldik.
Evet.
İzlemiyoruz, seyrediyoruz.
Ne güzel. Hiç ama bahsetmiyorsunuz yani.
Yani o tabii bir tevazuya muhalif diye siz geçenlerde bir şey anlatmıştınız.
Evet, evet.
Yani çok da böyle kendisinden insanın bahsetmesi muvafık olmuyor, yakışık
olmuyor.
Öyle
mi? Evet, olsun evet. Ben sormuş olayım, siz anlatın. Bir ne oluyor, Avrupa'da neler oluyor?
Geçenlerde bir kitap fuarı vesilesiyle gittik.
Evet, Frankfurt kitap
Frankfurt
fuarı.
Frankfurt kitap fuarı. Bir kere hakikaten kitap fuarı denince akla Avrupa'nın belki dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi.
Evet.
Biz ilk defa Erkam yayınlarıyla 2003 senesinde katılmıştık oraya.
Hı.
2003'ten 2018'e 15 sene olmuş. Böyle bir 7-8 sene katıldık bilfiil. Sonrasında tabii biraz daha iş Türkiye'nin de topa girmesiyle, Türkiye daha böyle genel ülke standları açıp herkese farklı böyle ufak yerler vermeye başladı. Dolayısıyla müstakil stand açmanın çok bir ekonomik şeyi olmadı. Çünkü zaten o tür bir yayın fuarı endüstri yani iyi bir araya getiren bir fuar.
Hmm.
Yani son kullanıcıya ya da okuyucuya hitap eden bir şey değil.
Evet.
Son iki gün, cumartesi, pazar, o da Alman okuyucu gelir. Onlara da mesela zamanında kitap satışı yapmıştık, ben iyi hatırlıyorum. O dönemde özellikle gurbetçilerimizle buluşup böyle bir şey olmuştu. Hem ticari anlamda hem de...
Siz 13 sene sonra ilk defa mı gittiniz kitap fuarına?
13 sene sonra değil. Yok, 5 sene zaten düzenli katılmıştık. Bir 10 sene sonra gitmiş oldum. Öyle diyeyim, 10 sene. Hakikaten hem boyut olarak hem de renklilik olarak gittikçe küçülen ve bir fuar portresi gördüm orada. Yani artık kitap fuarları bu anlamda bir kitap sektörünün de küçülmesine belki mümasil. Evet. Bir daralma yaşıyorlar. İlk mesela 2003'te açtığımız zaman mevcut fuarın neredeyse iki katı, böyle dışarıdan son kullanıcı yani kitap okuyucusu almadıkları halde dünyanın dört bir tarafından endüstrinin, sektörün temsilcilerinin böyle oluşturduğu kalabalık bile çok devasa bir şeydi. Fakat bu dijital yayıncılık,
evet,
bu efendim internet ve mümasil bir takım mecralar bu işi birazcık zayıflatmış.
Yani
öyle
burada
gözüküyor.
Bizim malum Ramazan'da açtığımız kitap fuarları falan, biz ilk zamanlarını biliyoruz, 20 sene evvel nasıl bir heyecan ve bir açlık içindeydi. Demek ki bir işbah haline doğru
oluyor.
Gidiyor değil mi?
Oluyor. Bir işbah hali oluyor, bir doygunluk. Bunun tabii sadece şeyle alakasını kurmak, hani dijitalle, iletişimle alakasını kurmak bilmiyorum ne kadar doğrudur Mehmet abi. O taraf tabii çok ciddi anlamda bir etkisi var. Yeni nesiller özellikle. Yeni jenerasyonlar. Evet. Hani ona dijital yerliler diyorlar. Biz dijital göçmeniz. Evet. Biz içine doğmadık yani. Biz sonradan öğrendik
evet.
Bu işleri. Fakat içine doğuyor birçok çocuk.
Endüstri 4.0 deyince dijital diye kastediliyor zaten,
evet,
değil mi?
Akıllı sistemler,
evet,
büyük veriler falan, robotlar. Dolayısıyla onların bir hayat tarzı var. O hayat tarzında da selülozdan ya da baskıdan oluşan kitaba yer yok gibi sanki.
Evet.
Öyle bir...
Bence daha doğrusu şu da oluyor hocam. Ya üretim manasında da bir gerçeklik var bu anlamda. Yani üretimi nasıl üreteceğiz? Dijital, kağıt vesaire. Bence burada daha önemlisi pazarlama manasında dijital o eski sistemin yerini alıyor. Yani sen de bir şey alacak olsan kitap fuarı gözetmiyorsun ki. Zaten kitap efendim şeyleri var. Değil mi?
Siteleri var.
Oradan rahatça ulaşabiliyorsun.
Evet evet.
Yani pazarlama ayağında daha baskın bir şey aslında bu. Fuar dediğinde zaten pazarlama için yapılan bir şeydi. Ama sen artık 365 gün 24 saat pazarlama halindesin.
Evet.
Onun için özel bir fuara da ihtiyacın yok o anlamda.
Evet. Sanki Mehmet abi hani birinci dünya ülkeleri dediğimiz endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerin ürettikleri bir müddet sonra hani çevre ülkelere böyle yavaş yavaş kayardı ya.
Evet.
İşte oradaki bir buzdolabı diyelim bir müddet sonra bir tarafa satılır.
Evet.
Sonra üçüncü dünyaya kayar.
Evet.
Şimdi böyle bir arabada da böyle bir şey vardı. Hani önce İstanbul kullanır sonra Anadolu'ya geçer falan tarzında. Şimdi kitapla da ilgili sanki böyle bir şey var. Kitap artık biraz daha üçüncü dünya ülkelerinin, çevre ülkelerin oralara doğru kayıyor. Matbaa teknolojileri. İşte efendim dolayısıyla pazarlaması bu işin.
Yani üretim aslında. Üretim yani anlamında, ucuz olan yere, kaynağın ucuz olduğu yere doğru bir şekillenme var ama bütün dünyaya da pazarlanacak bir şekilde.
Evet evet. Yani şeyde yine bir hani tamamen de bitmeyecek. Onu da şey yapmamak evet. lazım. Yani orada biz hani abartmamak da lazım. Kitabın her zaman müşterisi olacak. Her zaman kitabı bir şekilde basmak mümkün olacak ama mesela dijital baskı diye bir şey çıktı. Şimdi eskiden bir tane basmakla bin tane basmak arasında işte ciddi bir maliyet yoktu. Yani o bir tane yapacağın hazırlıkla sadece bir kağıt maliyeti vardı. Şimdi 3 bas, 5 bas, 10 bas, 100 bas, 200 bas yani istediğin kadar sayıda, istediğin anda ve herhangi bir efendim stoklama maliyeti olmadan kitap basma imkanı olacak. Bu çok ciddi bir şey oluşturdu. Yani yazarlar noktasında da yayın evi bulmak, bir şekilde böyle efendim onların kendisine ait o copyright'ını satmak, yani özlük hakkını satmak.
Evet.
Sonrasında bunun efendim baskısı için, ikinci baskı için, üçüncü baskı için uğraşmak, etmek falan, bunlar artık bir kenara itiliyor. Tek başına yayıncı olabilecek bir noktaya geldi her yazar. Bu sefer de dijital yayıncılar ortaya çıktı. Yani diyor ki mesela bizim orada görüşme yaptığımız bir dijital yayıncı, işte kaç şeyiniz var, başlığınız var veya kitabınız var. Biz bunları dünyanın aklına gelebilecek her türlü dijital ortam sağlayıcısına, mesela Amazon.com gibi.
Evet.
Biz bunlara veriyoruz, imkan sağlıyoruz. İnsanlar sizin kitabınızı dijital olarak indiriyorlar. Bunun da biz %10'unu alırız.
Evet.
Bu satış fiyatının. Gerisi size aittir diyorlar. Şimdi dolayısıyla dünyanın ne tarafında olursa olsun kitabınızı gönderebileceğiniz, sağlayabileceğiniz bir ortam, imkan. Fakat bunun da tabii bu avantajlar yanında getirdiği bir takım dezavantajlar da olur mu? O da ayrı bir şey tabii yani.
Yani burada yine anlaşılan o ki, yani hep anlattığımız bizim yap-sat devrinden sat-yap devrine geçiş ve bunun için önemli olan pazara ulaşmak ve o kanalları elinde tutmak. Kanalları elinde tutanlar kendileri üretimden, kitap için değil sadece, her türlü mal için böyle, o kanalları oluşturup ellerinde tutabiliyorlarsa esas şeyi de onlar yönetiyor zaten.
Evet.
Yani o hadisenin kırama kısmını.
Evet.
Netice sen ne üretirsen üret, satabildiğin kadar öne çıkıyorsun. O satma kanallarına da ne kadar dahil edebiliyorsan o kadar üstün oluyorsun yani.
Yani dün mesela Türkiye'de diyelim her neredeyse ilde, ilçede, kasabada bayisi olan aynı zamanda medyanın da patronluğunu götürüyordu.
Evet.
Çünkü sizin bir gazete satmanız, dergi satmanız ya da herhangi bir yayın ulaştırmanız
evet.
Türkiye'nin dört bir tarafındaki o bayi ağına bir şekilde ulaşmanız da mümkündü. Dolayısıyla medyada güç o kanallara sahip olmak aslında.
Evet.
O bayi ağına sahip olmak. Şimdi
dijital kanallar.
Dijitalde
yani
de şimdi yerine. Aynen. Aslında değişen bir şey olmadı. Bu sefer dijital kanallara sahip
şey
olan.
Daha büyük. Pazar dünya kadar oldu yani.
Evet, evet. Şimdi herhangi bir site açarız, dünyaya ulaşırız. Da.
Evet.
Milyonlarca, milyarlarca evet. aynı
doğru,
içerik var.
Doğru.
İnsanlar nasıl, nereden bulacaklar? İki şey önem kazanma Mehmet abi.
Evet.
Bir tanesi herkes belli başlı sitelere girip oralardan yönlendiriliyor.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Bir de doğru bilgi noktasında çok ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu olduğu için, herkes her şeyi söylediği için internette
evet.
belli bazı yine mecralara güveniliyor. Dolayısıyla öne çıkıp da istikrarlı bir şekilde devam edip bir merkez olabilmek bu dijital mecralarda çok önemli gerçekten.
Doğrusu şu, bundan hep bahsediliyordu. Biraz daha yerine oturuyor gibi geldi bana. Bu veri madenciliği meselesinde de. Yani aslında bilginin tasnif edilmiş olması. Bilginin işte ortaya karışık manada sunulan bilginin tasnif edilerek piyasaya verilmesi. Bunu da o kanallar gerçekleştiriyorlar.
Evet.
Yani hep anlatmıştık ya. Sen işte bir tarladan bir şey üretiyorsun ama eğer bu ürünü tasnif etmezsen en güzeli, en lüksü, orta hallesi, kötü, hepsi ortalamadan gidiyor. Bunları tasnif edersen, diyelim ki Almanya'ya bir elma satacaksan İşte onu köpüklü ambalaj içinde böyle hiç bozulmayacak bir şekilde o formülesine satıyorsan, ki ambalajı bazen daha pahalıya gelir. Demek ki burada da o var yani. Onu ambalajlayıp satabilmek, o kanalları kullanabilmek meselesi.
Bu da önemli abi. Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Son kullanıcı dediğimiz o bireysel bilgisayarının başında internetle her türlü yayına erişebileceğini umduğumuz kişiye bilgisayarını açtığı zaman ya posta kutusu veyahut da masaüstüyle ulaşabilme imkanı.
Evet.
Yani siz ona böyle çıkar açar açmaz, bak senin için şöyle bir kazak var, senin için şöyle bir kitap çıktı, senin için efendim bunu yapabiliyorsanız zaten
doğru,
kıymetli hale geleceksiniz. Çünkü o da bu hayatın zorluğu, karmaşıklığı, bu kadar efendim bilginin bombardıman gibi yağması sürecinde kendi kendine araştırma yapıp istediği bilgiye ulaşma noktasında bir zaaf yaşıyor. Dolayısıyla önüne geleni değerlendirmek daha kolay geliyor.
Bir de şu var tabii, önüne konan da mevzu
i̇şte zaten burada. Sıkıntı tam da bu abi. Önüne yani, konan meselesi.
Siz eskiden hatırlıyor musunuz? Böyle işte bestseller, roman çıktı falan reklamları. Böyle bir şey yoktu. Roman çıkardı. Tutuluyorsa da tutulurdu. Yani şimdi adam daha roman çıkmadan reklamıyla şunuyla bunu, ya bunu okuman lazım, ya bu filme gitmen lazım, bu diziyi izlemen lazım diyerek yürüyor.
Evet.
Yani orada da adam, ya bu herkes bakıyor, bu mecburiyet, bu bütün kanallarını da burada kullanıyor. Ondan sonra bir pazar oluşturuyor zaten üretimi yapmadan. O manada da burada da görüyoruz insanların biraz daha tesir altında kalması yani. Ya bunu okumam lazım. Herkes okudu çünkü. Bu evet, filme evet, gitmem lazım. Herkes bundan bahsediyor.
Evet evet. Güdülmek bu noktada evet, hakikaten abi gittikçe daha böyle yaygın bir haline aldı. Bakmayın siz, insan gittikçe özgürleşiyor. Efendim kendine ait bir efendim karar mekanizması içerisinde yaşıyor. Tam tersi, insan evet, gittikçe sürüleştiriliyor. Karar mekanizmaları başkalarına
evet,
bırakılıyor. Ve bu noktada da hakikaten gerçek özgürlüğün ben önüne konan bilgiyi değerlendirip onunla kendi kararını verebilmek olduğunu düşünüyorum. Bu önümüzdeki günlerde çok daha vahim bir hal alacak Mehmet abi. Yani insan hakikaten zannetmesin ki bir hapishanede kendisi atıldı, şöyle oldu, böyle oldu, özgürlükten. Önündeki ben her an şu an istediğim bilgiye erişiyorum diye kendisine efendim sunulan içerik aslında onu tam anlamıyla enterne etmeye.
Evet.
Onu bir şekilde kendi istediği değil, tam tersi istenen bir formata sokmaya aslında ayarlı bir içerik. Bu noktada özgürlük gittikçe bir hayal haline gelecek.
Evet, veya özgürlüğün yani o hem o özgürlüğün hem bir şeylere ulaşmanın insan sınırlandığının farkında değil. Aslında bir takım sınırlar var. O sınırları sen çizmiyorsun. Fakat o sınırlar sende oluşmuş oluyor.
Evet, evet.
Yani ben daha evvel de bahsetmişimdir. Yani bir master ödevi veriyorsun. Master öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi. Şu kitapta ulaş falan diyorsun. Ertesi hafta çocuk geliyor diyor ki hocam öyle bir kitap yok diyor. Ya nasıl yok? Var ki söylüyoruz. Yok diyor, Google'a baktım yok diyor. Adamın dünyası, hakikat dünyası, varlık dünyası Google'la sınırlı.
Google olmuş, aynen, çok
Google
güzel.
Ne koyuyorsa oradan var kabul aynen, ediyor yani.
Şimdi normalde abi bir hapishaneye gitseniz deseler ki sabah sadece kardeşim ekmekle söğüş var. Yani patates
evet,
şey veya salatalıkta domates. Ya her gün bu, her gün bu. Şimdi bu bir müddet sonra sıkmaya başlar. Halbuki siz her defasında diyorsunuz ki Google'a gideceğim. Google'da bu iş. Google, Google. Yani senin kendi iradenle gönüllü olarak tek bir çeşide mahkum
evet,
olman meselesi.
Evet,
yani.
Evet.
Niye bunu insanlar bu şekilde tercih ediyorlar? Bir kere rahatlık anlamına geliyor. İkincisi herkes orada elle gelen düğün bayram. Bu da çok ciddi bir ilginç evet, bir psikoloji. Bir üçüncüsü de böyle bir hakikat arayışı, kaygısı. Yani bunlar acaba yanlış olabilir mi? Benim bu dünyadaki esas maksadım, gayem, amacım nedir? Noktasındaki o sorunun ve bu soruyu sorma efendim iradesinin zaafa uğramış olması.
Bir de tabii abi, insan da tamamen hız ve hazza dönük olarak da çocukluktan itibaren. Yani sıkılıyorsun yani sen evet, demin mesele nedir? Koskocaman diyelim ki bir klasik bir kitabı okumak mı? Yoksa hemen önüne konmuş bir takım 140 kelimelik şeylerle bir bilgi elde etmek mi?
Evet.
Ya bu çizgi filmlerden başlıyor. Yani o resimlerin çabuk değişmesiyle çocuktan başlıyor yani. Evet. Orada geliyorsun yani sen. Oradan gelen o hız ve haz ilişkin yani nefse de hoş gelen şey, basit şeyler. İki dörtlük müzik gibi burada konuşmuştuk. Ya klasik müzik mi? İki dörtlük dımtas dımtas müzik mi? O daha hoş geliyor çünkü kolay basit.
Evet.
Ondan zevk alacak hale gelmek daha zor bir iş. İnsan kolayı tercih ediyor. Bu da zaten bu şekilde pazarlanıyor. O anlamda.
Yani şimdi o popüler olanın işte öne çıkmış olması, yani bayağının, asil olanın,
evet,
yüksek olanın böyle bir selim zevk, kalbi selim, evet, zevki selim, fikri selim, hissi selim ile üretilmiş olanın üstüne çıkmış olması gerçekten şu anki insanoğlunun dramıdır yani.
Bunun da bir gayret ve emek istemesi öteki işlerin.
Evet,
yani
evet.
Çabuk ulaş, yani hayat geçici
zaten
yani.
Zaten popüler onun için öne çıkıyor Mehmet abi. Bayağı o yüzden,
evet,
hani kötü para iyi parayı kovuyor,
evet,
yani.
Evet.
Şimdi herhangi bir dede efendi ya da diyelim bir efendim Hacı Arif efendinin,
evet, evet,
böyle baktığınız zaman yahu hani bu nasıl bir zevkle, nasıl bir hissiyatla bestelenmiş, bunu dinleyenler bir taleple ortaya çıkmış ki,
evet,
bir hüsnü kabul de görmüş. Orada diyorsunuz ya bu nasıl bir irfanmış, nasıl bir zevkmiş. Şimdi o tür bir müzik eserini dinleyebilecek bir şey bile kalmadı yani.
Kıvam.
Kıvam bile kalmadı.
Ve
yani
tabii bu kıvamın kalması için de bir talebin oluşmuş olması,
evet,
lazım. Yani evet, bir taraftan bu talebi bastırıyorsunuz. Bir taraftan da şeyi engelliyorsunuz. Yeni bu işlerle uğraşacak adamlar modası geçmiş, tabiri caizse kaşarlanmış insanlar olarak addediyorsunuz.
Evet.
Hem üretim noktasında bir şey çıkmıyor artık eskisi gibi.
Evet.
Hem de zaten talep görmüyor.
Talep
müşterisiz meta zayidir mantığı içinde de. Fakat diğer tarafa baktığınızda adam Mozart'a, Chopin'e vesaire böyle yaklaşmıyor.
Evet.
Onları bir yere oturtuyor değil mi yani?
Evet evet kesinlikle.
O anlamda.
Tabii tabii, orada da şöyle bir ayrım yapıyorlar. Aslında popüler dediğimiz şeyin yani genel geçer, ortalama bir zevke, algıya, hisse hitap edenin bir alıcısı var. Bunun,
evet,
bir alıcısının olduğunu her zaman kabul ediyoruz.
Evet.
Tamam bu devam etsin gitsin. Ama esas mesele bu alıcının içerisinden ya da kitleden esas işte o dediğiniz isimlere,
evet,
bir müşteri bulabilmektir. Bu da eğitimli oluyor abi. Terbiyeli
doğru,
oluyor.
Doğru. Eğitimli oluyor. Kültürle oluyor.
Evet.
Entelektüaliteyle oluyor.
Evet.
Zaman vermekle oluyor.
Evet. Onları cazip hale getirmekle oluyor. Cazip hale getirmek meselesi de önemli. Bir, çünkü her efendim kültürün kendine has bir entelektüel,
evet,
bir asil sınıfı,
evet,
var.
Evet.
Yani buranın bir yaşayışı belki hani kimilerine göre böyle burnu havada yaşamak gibi gözükebilir, evet, ama hakikat dediğimiz ya da o yüksek irfan, yüksek zevk, yüksek hissi selim, bunların belli bir efendim hakikaten zaten sığlıktan kurtulabilmesi için biraz yükseltilmesi de gerekiyor,
evet,
yani.
Evet. Yani aslında onun da esas değer vericilerle de buluşmuş olması gerekiyor.
Evet.
Sanat da böyle bir şey değil,
evet,
midir
aynen,
zaten
aynen,
yani?
Evet.
Anlatırlar, burada da söylemişizdir. Yani bizim hohat sanatı birkaç böyle ultra zenginin ve aslında hatın genel ruhuyla da çok ilişkili olmayan bir takım insanların 80'den sonra bu işe merak sarmasıyla,
müzayede mantığıyla
başladı ve canlandı diyebiliriz. Ama 1940'larda, 50'lerde yani ben biliyorum ki en büyük üstadların eserleri, şimdi yani yüz binlerle ifade edilen eserler böyle ya tavan arasında beklermiş ya da böyle çalışan kadınlara ya tozlu tozlu bunlar durup duruyor verilirmiş yani.
Allah
şimdi mesela Allah. Hamit'in eserleri,
Atat
Hamit'in eserleri.
Paha biçilemez değil mi şimdi
yani
onlara?
Paha biçilemez ama neye ortaya çıktı? Anlaşılınca bunlar, ha bu hat,
evet,
yani önemli bir şeymiş falan deyince,
evet, evet,
ortaya çıktı yani bunlar.
Evet, evet.
Hepsinde de bu geçerli.
Yalnız orada ilginç bir şey var Mehmet abi. Yine bunu piyasa belirledi biliyor musunuz?
Yani, evet, piyasa belirledi. Az talep belirledi.
Az talep belirledi.
Evet,
yani bir,
evet,
işte orada da işte buna atıyorum işte batıdaki muadilleri gibi binlerce ya da milyonlarca lira verebilecek tipteki,
evet,
insanların,
evet,
ortaya çıkmasıyla
alakalı.
Bu da
zenginlikle ilgili bir şey hocam yani.
Zenginlik
şimdi
hazmedilince bu tür,
evet,
zevklere dönüyor.
Evet, onda hem o çıkıyor hem de değerini buluyor.
Evet.
Yani şimdi mesela bizde şimdi dikkatle takip edin. Bir takım şeyler geçen geldi Antep Zeugma Müzesi'nde. O Çingene Kızı'nın 7 tane parçası eksikmiş. İstemişiz ve almışız. Ne zaman almışız? 20 sene evvel o Çingene Kızı'nın her bir tarafı bir yerdeyken değil.
Onunla ilgili bilinç ortaya çıkınca.
O da bir Avrupa Müze Ödülü aldı biliyorsunuz.
Hmm.
O Antep'teki müzemiz. O şekilde ortaya konunca adam dedi ki tamam veriyorum. Çünkü esas yeri burasıdır. Bizim Efes de mesela değil mi? Efes de aslında bir sahip çıkabilecek, onu ortaya çıkabilecek, koruyabilecek hale geldiğimizde Ben zannediyorum ki o kaçan eserler tekrar dönecektir. Tabii, tabii. Çünkü dünyanın ortak malıdır.
Almanlar bir Efes kadar başka bir yerde yine Efes kurmuşlar yani.
Tabii, o tabii. Onlar açtılar o işi. O şey de öyle, Avusturyalılar sadece Aydın, İzmir şeyini yapıp hediye ediyorlar. Tren yolunu. Bizden yani iyi bir iyilik yapıyorlar falan. Efes'i kaçırmış evet, adamlar. Evet, gemilerde oradan. Ama kötü mü olmuş? Bana sorarsan. Ya adam muhafaza götürmüş. Etmiş. Muhafaza etmiş. Ben de şimdi ondan sonra ben de o güç haline geldim zaman ver ya mallarımı diyebilirim yani, esas yerine ver diyebilirim. O manada da belki adam der ki hakikaten koruyacaksan da vereyim, yeri burasıdır
evet,
diyecek.
Evet, evet. Şimdi Mehmet abi bir fuarla ilgili de birkaç bir şey daha söyleyeyim. O hani dünyanın en büyük kitap fuarlarından bir tanesi Frankfurt Kitap Fuarı. Ben hatırlıyorum 2003 senesinde biz ilk defa oraya gittiğimiz zaman uluslararası yayıncılar diye ayrı bir salon tahsis etmişler. Biz oradaydık. Şimdi en popüler yerde İsrail, Amerika ve İngiltere'nin yayıncılarının yer aldığı bir ayrı salondu.
Onlar ayrıydı, siz tabii ayrıydınız.
Hatta oraya da ayrı bir güvenlikten girerdin. Yani normalde zaten fuara bir güvenlik tedbiri altında giriyorsun. Seni bir kontrol ediyorlar. Fakat bir de ayrıca o salon için tıpkı şimdi Amerikan, İngiltere, Amerika uçaklarını yapıyorlar ya. Ayrıca bir kontrolden geçiyorsun.
Evet.
Onun gibi o salona da ayrı bir güvenlik kontrolü.
Yani senin yeşil girerdi. Pasaportun geçerli olmadığı gibi İngiltere ve Amerika'da.
Evet, aynen.
Almanya'ya giriyorsun ama oraya girmek için tekrar.
Ayrı evet. Bir, evet, ayrı bir güvenlik vardı. Ya bizim de gözümüz düşerdi. Hatta şöyle düşünürdük, derdik zaman zaman. Ya burada, yani burada daha bir farklı hareket var yani. Dünyanın enerjisinin de sanki oralarda dönmesi gibi. Buralarda olmak gerekiyor. Buralarda biz nasıl oluruz? Bir Amerika ya da İngiltere merkezli bir şirket kurarak mı bunu yapsak? Hı. Yapanları görüyorduk Türklerin içerisinde. Onların sonra ne hale düştüklerini de gördük. Evet, o ayrı evet. Mesele ama. Şimdi bir de dini yayınlar salonu vardı Mehmet abi. Hı. Orada da böyle birkaç tane İslami stand olurdu. Ya orada da şöyle derdik, düşünürdük. Zaman zaman kendi aramızda konuşurduk. Ya din denince bu efendim haç mı anlaşılacak sadece? Ya da bir takım böyle mistik doğunun böyle ilginç gelenekleri mi hatırlanacak? Niye İslam burada yok? Müslümanlar niye böyle güzel temsil edilemiyorlar diye. Ve biz eğer dini bir yayın evi olarak ortaya çıkacaksak uluslararası yayıncılardan daha ziyade bu bölümde olmalıyız diye düşünürdük. Geçen işte bu gittiğimiz zaman o dini yayınlarla ilgili salona ayrıca bir İslam sokağı gibi bir sokağın açılmış olduğunu gördük. O da güzel
Kim
oldu.
Vardı orada üretici?
Yani işte farklı İslam ülkelerinden, işte Araplardan, oradan buradan. Bizim Türkiye'den birkaç yayın evi vardı. Oradaki DİTİB dediğimiz Diyanet'in bir efendim standı vardı. Avrupa Milli Görüş'ün bir standı vardı. Dolayısıyla o standların ciddi de maliyetleri var Mehmet abi bu arada. Yani orada bir stand açmak, kaydolmak. Yerine göre, büyüklüğüne göre büyük bir efendim yer almak öyle kolay bir şey değil. Ama bu güzel bir şey, sevindirici bir şey. Yani siz hani eğer anlaşılmazsanız aralarında bir şekilde gözüküp de böyle kendinizi temsil noktasında bir özgüvenle karşılıklı onlarla irtibat kurmazsanız ötekileştiriyorlar. Zaten ötekileştiriyorlar da bir de yani oturup konuşulamaz adamlar, oturup efendim herhangi bir onlarla iş yapılamaz adamlar şeyini, yaftasını yemek tamamen işte terörist. Tamamen evet, efendim kendisi.
O algıyı besliyor. Evet, besliyor. Aslında kendini temsil edecek. Aslında bir adres.
Evet.
Yani siz de her zaman bilmezsiniz ama belki yani sana Urduca işte bir şey istiyorum ben, Kur'an istiyorum deyince bir adres varsa direkt söyleyebiliyorsun yani. Öyle bir adresin olması da önemli.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani şu anda İşte o kadar yayının içerisinde insan dese ki mesela bir batılı ya ben Kur'an'la ilgili bir kitap almak istiyorum. Yani Hazreti Peygamber'i merak ediyorum dese ya bunu temsil edip de kendisini yönlendirebileceğim bir yayın evi bile sonuçta orada çok fazla gözükmezdi, yoktu. Şimdilerde ama en azından ya şu sokağa gidebilirsin şeklinde yönlendirebilecekleri
belki
bir ortam
var. Belki hocam
var.
Orada da yani şunu hassas olmak lazım. Yani bir İngiliz'e sen eğer bu bizim meselelerimizi bizim daha doğrusu tebliğ yapacaksan bir İngiliz kafasıyla yapmak lazım. Evet. Bir Arap kafası, bir Malezyalı kafası, bir Türk kafasıyla bir İngiliz'e laf anlatmaktansa bir İngiliz Müslümanın bir İngiliz'e laf anlatması daha kolay bir iş
Şimdi
olacaktır.
Ben bunu Türk kafamla çok anlayamadım Mehmet abi. Evet. Birazdan bunu inşallah ayrıntılı konuşalım.
Peki abi.
Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte bizim geçen hafta sonu yapmış olduğumuz bir Almanya seyahatimiz olmuştu. Sadece kitap fuarına gitmedik bu arada Mehmet abi. Oradaki bir genç ekiple de buluştuk.
Evet.
Bizim çünkü genç deyince böyle bir kanımız daha hızlı akmaya başlıyor. Onlarla evet. buluştuk ettik falan filan. Onlarla ilgili de konuşuruz. Orada da çünkü çok güzel belki konuşulması gereken, tespit edilmesi gereken noktalar var. Yalnız siz demin kapatırken dediniz ki bir İngilizce dediniz. İngiliz kafasıyla anlatmak lazım. Bir Arap ya da Malez kafasıyla. Ben bunu çok anlayamadım abi. O kafa nasıl bir kafa ya?
Evet.
Nasıl bir kafayla konuşuyorsun Mehmet abi?
Hayır sen de Türk kafası falan filan deyince benim de hatırıma şey eskiden bir kafatası ölçerlerdi ya.
Evet, evet.
Kafatasçılar doğru, derlerdi doğru. ona. Yani neydi o şey, ne bizim kafa şeyimiz Türklerin
herhalde
ölçüsü?
Hint.
Yok yok bir ölçü vardı onun bir adı vardı şimdi ben de hatırlamadım. Çok o kadar... Yani ona göre kafatası uygunsa diyor ki bu Türk yani.
Tamam.
Moğol'unki daha farklı, İngiliz'inki daha farklı uzun belki.
Evet,
öteki
evet.
daha farklı köşeli belki işte
evet,
Amerikalı'nınki
evet.
falan. Ya gerçi Amerika'da dediğin orada sırf bir şey yok. Hepsinin karışması vesairesi şeklinde oluşmuş. Benim kastettiğim şu hocam yani. Şimdi bir yerde mezhepler nasıl var? Aslında yani bizde bir itikat farkı öne çıkmadan mezhebi bir takım şeyler var.
İşte, amele yönelik daha çok.
Hanbeli'nin, Hanefi'nin, Şafii'nin ve bizim
Maliki'nin
o manadaki şeyleri birbirinden farklı olabiliyor. Aslında buradaki farklılık ne? Coğrafya ve kültürden kaynaklanan şey.
Evet, evet.
Değil mi? Tam da orada bir de bunun Avrupalı bir mantık içinde düşündüğünde belki bir Türk'ün yaptığı şeyler, onlar çok garip karşılanan şeyler de olabiliyor o manada. Veya bir Arap, biz de Araplarla temas ettiğimizde mesela, ya onlara göre bazı diyoruz ki ya bunlar ne kadar şey, işte daha, çok daha serbest hareket ediyorlar, çok daha geniş hareket ediyorlar. Çok daha bukra inşallah her şey, yarın hallederiz mantığı içinde yürüyor. Belki Orta Asya'da farklı bir şey. Ama bu adam bir disiplin içinde. Hani iki hafta önce de bahsetmiştik. Gerçek bir temsil edilebilseydi İslam, bizim Almanya'ya giden o işçilerimiz vasıtasıyla çok daha büyük bir yayılma olabilirdi. Fakat Osmanlı mantığı gibi, yani o seçme ve onu temsil edecek insanların gidememesi belki oraya, hadiseyi biraz geciktirdi diye anlatmıştık ya.
Evet.
Ben bunun örneklerini biraz daha bu Yusuf İslam'da görürüm. Yani o Cat Stevens'ken ki hakikaten çok şey bir adamdı. Yani hayran kitlesi olan, şarkıları böyle çok takip edilen, kendine has bir sesi olan, usulü olan bir adam. Bir anda Müslüman oldu ve bir anda da sanki İngiliz giyim tarzından, İngiliz davranış tarzından sanki bir Arapmış gibi davranmaya başlanınca İngilizler biraz mesafeli durdular. Sonra aslında Yusuf İslam da bu meseleyi gördüğünde ya bir İngiliz Müslüman nasıl yaşayabilir Londra'da
evet.
formatına biraz daha girdiğini görüyoruz. O zaman daha çok ilgi çekmeye başladı.
Evet evet.
Yani benim kastettiğim o aslında. Yani
orada böyle bir şey de vardı hatta kitap onun başlığı çok da ilginçtir. Bir İslam üç Yusuf diye.
Evet.
Üç
evet,
Yusuf bir
evet,
İslam diye.
Evet, evet.
Veya nasıl diyelim bir yok. Üç İslam bir Yusuf mu öyle bir şeydi. Yani sonuçta şimdi Yusuf İslam'ın yaşadığı üç ayrı dönem var abi.
Evet evet.
Birincisi tamamen o sizin tabirinizle Arap kafasına göre yaşadığı kesinlikle işte sakal, cübbe, efendim sarıkla herhangi bir efendim sesin bile yani işte ses ancak ses caizdir.
Evet.
Orada bile efendim belki içeriğine müdahale edilebilecek bir müzik anlayışı veya müziğe karşı duruş. Sonra biraz daha artık böyle modern yani normal kıyafetlere dönüş ve bir İslami okul açıp davayı oradaki İngilizlere evet. anlatmak noktasındaki bir efendim yeni bir hayat. Üçüncü hayatta da eline gitar alıp tekrar efendim Cat Stevens zamanındakine benzer şarkılarla yine onlarla belki bir yol bulma çabası gayreti.
Evet.
Baktığınız zaman üç Yusuf, üç İslam veya üç ayrı İslam anlayışı.
Yani bunun hocam İslami boyutu ayrı. Biz burada oturup da şuna fetva var, şuna fetva yok, şu da böyle de diyecek
tabii,
halimiz
tabii.
yok.
Öyle.
Temsil noktasında yani benim söylediğim biraz daha. Yani ana dili, aynı ana dili olan, aynı okulu bitirmiş adamlara. Ya bunu bir şekilde biz dahi yaşıyoruz değil mi? Biraz daha farklı bir ortamdan geldiysen, biraz daha bir şuurlanma süreci geçirdiysen, arkana döndüğünde o adamlarla 20 sene bir mesafen var ama aslında onlarla aynı ortamı biliyorsun. Koklamışsın, etmişsin, yaşamışsın. Onlara bir şey anlatmak daha kolay oluyor. Kesinlikle. Hocam.
Ya yani orada şeyi çok güzel söylediniz Mehmet abi. Şimdi Türkler orada mesela, giden bizim vatandaşlarımız şu an 3. ve 4. nesli evet. aslında tecrübe ediyorlar. 1. nesli mesela onunla ilgili çok güzel de bir kitap çıktı, 11. Peron diye. Onu mesela oradaki kardeşlerimizden bir tanesi babasının tam da o işte 11. peronda inip Münih'teki oradan Avrupa'nın, Almanya'nın dört bir tarafına dağıtılışının evet. tam da böyle canlı şahitlerinden birisi olarak babasına oradaki bir takım anekdotları anlatıp ya da fotoğrafları gösterdiği zaman babasının nasıl bir duygusallığa büründüğünü anlatıyor. Mesela şey anlatıyorlar. İlk gitmişler şimdi namazlarını genellikle mahzende kılıyorlar, Bodrum'da kılıyorlar. Evet. Hemen böyle bir şeyle kılıyorlar. Yani alelacele.
Acele. Gazete kağıdının üstüne kılıyor belki.
Kartonun üzerinde
kılıyor. Abdesti ona göre bir yerde alıyor. Evet. evet.
En son ve bu insanlar bir de abi hani tamam başlangıçta bir rehber onları götürmüş almış koymuş bir yerlere ama ne Alman Türkçe biliyor ne de bu efendim
evet,
şey biliyor.
Almanca biliyor.
Tek dini şeyleri var, sahipleri var. Ya yediğimiz de hınzır olmasın.
Heh, evet.
bu olmasın. Süt isteyecekler, süt isteyemiyor abi. Hı. Yani böyle inek işareti yapıp işte o sesi çıkartıp evet. o şekilde bir efendim şey almak istiyor. Ürün almak istiyor bakkaldan. Türk bakkallar yok, Türk marketleri evet. yok o zaman. Yani ne büyük zorluklar yaşamışlar. Gün gelmiş bayram namazı kılmak istemişler. Ne yapalım ne yapalım demişler ki bir heyet oluşturalım. Gidelim Alman yetkililerle görüşelim evet. bize bir yer tahsis etsinler. Almanlar da buna büyük dom Köln'de büyük bir şey var abi.
Evet,
kilise.
Dom kilisesi.
Onu tahsis etmişler bu saatte.
Bir günlük.
Evet bir günlük tahsis etmişler. Ondan sonra gitmişler o bütün heykellerin üzerine örtmüşler. Hı. Ondan sonra oralara böyle halı sermişler. Orada bir bayram namazı kılmışlar. Çıkarken de hı. efendim kilisenin kutusuna bağış yapmışlar.
Öyle mi?
evet. Almanların da çok hoşuna gitmiş. Sonra ertesi gün gazete manşetleri böyle işte Türkler kilisede bayram namazı kıldı ama kiliseye yardımı da unutmadı.
Evet.
Gibi böyle manşetlerle çıkmış.
Bizim bir şey hatıra aklıma geldi. Bir sağ olsun bir abimiz, siyasi bir abimiz şeye götürmüşler bunu bir kiliseye. O kilisede de mum yakar mısın demişler. Bu da orada ne kadar mum varsa hepsini yakmış, oraya dikmiş. Buna çok demişler ki ya biz sizi böyle bilmezdik. Bak herkes mum yakmak uygun değil falan filan diyor. Halbuki siz geldiniz. Bütün mumları birden yaktınız. Nasıl bir çağdaş bir hareket ettiniz falan derken arkadaş da biraz ilerleyince de abi niye böyle yaptın demiş. La bütün mumlarını bitirdim adamların demiş tamam mı? Bizimkiler de.
Yani işin altında iş var yani.
evet.
Bizimkiler de hakikaten orada bir şey yapmışlar yani. Yani ben şöyle hatta düşündüm. Muhtemelen dedim onların yapmış olduğu yardım. Kilisede herhangi bir zamanda alınan yardımdan çok daha fazla olmuştur.
Evet, evet.
Yani
evet.
muhtemelen papaz şöyle düşünmüştür. ya bunu her gün gelip namaz evet, kılsalar evet. da burada.
Yalnız şöyle olmuştur belki de. Yani hakikaten bizimkilerin verdiği o helal para bir berekettir de yani. O da böyle hakikaten hayırlı bir şeye de gitmiştir. Belki bir aç doyurulmuştur vesairedir.
Yani
Mehmet
halbuki abi gerçekten.
Halbuki bizde bir evet. papaz bir camiye para atsa biz onu ayırırız yani. Aman girmesin buraya diye biliyor musun?
evet, evet. Şimdi onların ikinci nesli hakikaten kendilerine böyle bir biraz da nefes alacakları, soluklanacakları. Bizdeki hani İstanbul'un böyle varoş semtlerinde vardır ya hemşire
evet, evet,
falan.
Evet.
O tarzda camiler yapmışlar. Hı, hı. Böyle o caminin bir tarafında market var, bir tarafında berber
doğru,
var.
Doğru.
Hala o külliye
cami merkezli.
Cami merkezli bir hayatı şey yapmışlar.
Evet.
Böyle bir ikinci neslinde.
Hocam hep böyle. Yani şimdi biz güneyde bir yere gittik Fatih kardeşimizle Eylül başında. İndiğimiz yerde bir liman. Gittik hemen camiyi bulduk. Caminin altında yemek yedik. Çünkü en güvenilir yerler orası. Onun marketinde alışveriş ettik.
Evet, evet.
Falan böyle yani aynı şey değişmiyor.
Değişmiyor. Şimdi ikinci neslin çocukları okuyup da böyle üniversite mezunu artık orada ya iş sahibi veyahut da profesyonel olarak çalışmaya başlayınca Bunlar hem seslerini yükseltmeye başlamışlar. Hem talepleri ona göre daha rafine, daha çeşitli hale gelmiş. Dün bana bir köşede namaz kılacak yer göster diyen, bugün efendim belediyede ya da yerel halk nezdinde ben bunun hakkını çatır çatır alırım. Bir STK kuruluşu içerisinde din derslerinin Alman liselerine konması için mücadele ederim diyen böyle bir kuşak ortaya çıkmış. Evet. Şimdi bunların
biz Avrupa standartlarında hakkını arayan insanlar oluşmuş.
Üçüncü kuşak işte bu. Onlarla biz bir 20-25 kadarıyla bir kamp yaptık. Kampı da böyle Gelsenkirchen, Köln, Dortmund, Frankfurt'un böyle tam ortasında bir yerde. Böyle bir gençlik yurtları tarzı, gençlik kamp merkezleri tarzı bir yer var medeniyet Almanların.
İyi.
Yani daha böyle diyelim bir odada normalde bir kişilik veya iki kişilik bir odada dört tane kişinin kalabileceği ranza şeklinde. Böyle basit ondan sonra ama dolayısıyla ekonomik daha çok da büyük şatoları, büyük kaleleri, işte bu eski Alman feodal düzenindeki kaleleri bu tür kamp yerlerine dönüştürmüşler. Siz onları bir günlük, iki günlük kiralıyorsunuz. Böyle bir şey kiralamış oradaki genç kardeşlerimiz. Mesela bizim bize kiralanan kale 1000 yıllıktı yani 900 yılında yapılmış. Ondan sonra ona göre işte şövalyelerin, şunların, bunların böyle figürleri falan ortada. Yani işte kardeşimiz çıktı orada ezan okudu. Sonra geçtik namaz kıldık beraber cemaatle. Dedim bu şato böyle şato oldu böyle bir böyle bir şey.
Yani kaleyi içeriden fethettik dediniz. Bir günün fethi bir gündür yani.
Hani şey var ya bu Avusturya'da söylüyorlarmış daha çok bunu. Ya Viyana'yı bunlar fethedemediler ama kılıçlarıyla kebap döner bıçaklarıyla fethettiler buraları diye.
Hocam benim de aklıma demin anlattınız ya o hikayede. İlk başta bizimkiler gidiyorlar Alman bakkala dertlerini anlatamıyorlar. Süt isterken inek taklidi yapıyorlar. Bir müddet sonra bir bakkallık falan bizimkilerin eline geçince ilk en kolay şeydir o biliyorsun bakkallık. Herhalde Alman gelip bizim Türk de zaten Almanca yine öğrenmemiştir. Alman inek taklidi yaparak süt istemeye başlamıştır değil mi hocam?
Yok o kadar değil canım. Onlar bu sefer hınzır taklidi yapmaları gerekiyor. Yok çünkü canım. Onlar daha çok onu taklit onu istiyorlar ya talep ediyorlar yani.
Evet.
Oradaki arkadaşlarımızın gerçekten profilinin de değişmiş olduğunu görmek de bizim için ilginç bir deneyim oldu Mehmet abi. Yani artık orada doğmuş, büyümüş.
Ana dili gibi.
Ana dili gibi konuşuyor. Şeyi bitirmiş, doktora bitirenler var. Yüksek lisans bitirenler var. Üniversite bitirip orada bir Alman firmasında çalışan veya kendi işini kuran işte bilişim firması kurmuş mesela. Mal satıyor. Şimdi her şeyiyle böyle bir Alman şeyinde. Mesela bir önceki jenerasyonu hatırlıyorum gidip geldiğimiz zamanlar. Şimdi çocuk bir Almanla o kadar muhteşem ilişki kurabiliyor ki. Çünkü bütün okulu onlarla okumuş. Bir entelektüel boyutta yani onlarla ilişkisi. Ama dönüyor mesela seninle Türkçe konuştuğu zaman Nevşehir'in Sarılar Köyü'nden.
Doğru. O aksanla konuşuyor değil mi?
Aynen o aksanla konuşuyor.
Orada kalmış yani.
Aynen orada kalmış. Şimdi bu nesil, yeni nesil. Aksanı da artık yani bir Türk entelektüeli gibi.
Türkçe aksanı da düzelmiş.
Evet düzelmiş.
Güzel güzel.
Yani düzelmiş. Zaman zaman kendi aralarında böyle Almanca konuştukları oluyor. Böyle bir kaçıyor böyle arada şey yapıyorlar diyor ama bir şey var yani bir entegrasyon. Bir de ilginç bir şey anlattılar orada Mehmet abi. Orada Erdoğan yani Cumhurbaşkanımız ciddi bir şey yani figür.
Evet.
Ciddi bir figür bir düşman figür olarak hep böyle. Böyle şey yapılıyor. Milletin gözünün içine sokuluyor.
Almanlar tarafından.
Evet. Niye? Çünkü onlara bir Hitler lazım.
Evet.
Hep böyle bir düşman figürü. Şimdi diyorlar ki orada devlet var. Hükümet kurulmasa da olur. Merkel gelmiş, o gitmiş, bu gitmiş. Hiç önemli değil. Zaten devlet bir şekilde devam ediyor. Bir dönem bu hani bir ara bir kapak yapmışlardı. İşte diktatör falan filan diye Cumhurbaşkanımız.
Bild'de değil mi?
Evet. 5 ile 12 arası veya 8 ile 12 yaş arasındaki Alman çocukları arasında yapılan bir ankette açık ara Alman Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkmış.
Evet.
Yani kim Alman Cumhurbaşkanı diyorlar? Evet. Erdoğan diyor çocuk. Alman çocuğu diyor bu da bunu yani. Evet. Yani öyle bir ortada figür var yani.
İyi o da olur inşallah.
Güzel. Ben o çocukların, o kardeşlerimizin, o yeni neslin daha doğrusu böyle o din gayreti, iman, heyecan noktasındaki duruşlarının da yeni inşallah,
evet, inşallah, inşallah
güzelliklere gebe olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü Avrupa zaten İslam'a doğru koşuyor Mehmet abi.
Yani biraz gecikmeyle de olsa hocam şunu teşhis ettiniz. Yani hakikaten bizim inancımızı, değerlerimizi o düzeyde temsil edecek insanlar oluşmaya başladı artık.
Elhamdülillah. Evet. Elhamdülillah. Ve bu da hakikaten bir duadır, berekettir, nimettir. Yani orada çok ciddi çalışmalar var, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Yani bir şekilde hani bakıldığı zaman ya kardeşim o oradan çekiyor, bu buradan çekiyor, şu şuradan çekiyor. Onun camisi ayrı, bunun camisi ayrı, onun hizmeti ayrı. Hmm. Ya bahar bir çiçekle gelmez kardeşim. Çeşitlilik de zenginliktir. Tabii, bunların tabii. Hepsinin de ayrı bir rahmet boyutu vardır. Evet. Sonuçta orada şu an Almanların geldiği en büyük, daha doğrusu üzerinde durdukları, ısrar ettikleri ve bize de dayatmaya çalıştıkları. Kardeşim burada dernekseniz, vakıfsanız veya bir şekilde Türkleri temsil eden bir kuruluşsanız Alman olmak zorundasınız diyor onlar. Hı. Yani DİTİB, işte Diyanet İşleri Teşkilatı. Bu Türkiye'nin diyaneti olamaz burada diyor. Hı. Benim kanunum altında çalışan bir şey tabii. Bana yönelik çalışsın. Diğer ilahiyat fakülteleri açmışlar. Diyorlar ki bu İslam olacaksa Alman İslamı olacak. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet abi. Sen Türk İslamı diye kendi İslami anlayışını dayatırsan o adam da Alman İslamı deyip ortaya efendim farklı bir şey çıkartıyor. Halbuki İslam İslam'dır. Ne Türk, ne Alman, evet. Ne Kürt, ne şu.
Zaten İslam'ın da iddiası budur.
Evet.
Diğer dinlere
kesinlikle
baktığında. Şimdi hem uluslararasıdır hem zaman mekan boyutu itibariyle son dindir yani.
Evet. Evet. Şimdi bunu bize bir problem alanı olarak ortaya koydukları zaman ben dedim ki arkadaşlar ne o tuzağı düşün ne bu tuzağı düşün. Evet. Siz Osmanlı'nın devamı mısınız? Osmanlı. Tilke ümmetun gad halet leha ma kesebet ve aleyha ma ktesebet. Yani onlar bir ümmetti geldi geçti abiciğim. Biz evlatlar olabiliriz. Amenna. Ama yeni bir tarz, yeni bir usul. Bugünün problemleri ve bugünün imtihanıyla, kendi üzerimizdeki o imtihanla biz kendi varoluşumuzu ortaya koymak durumundayız. Onlar için de böyle bir şey söz konusu. Bir taraftan sen böyle bir efendim kendi memleketinde bu gerçekler böyle. Ya oranın bir iklimi, kültürü, şartları, ondan sonra bir hakikaten ekosistem denen o kendine ait bir efendim aurası var. Şimdi o aura içerisinde sen gidip de buradaki yetişmiş olan diyelim bir fidanı, gül fidanını orada yetiştiremezsin. Yetiştirsen de belki rengi farklı çıkacak. Daha hocam, farklı bir şey olacak.
Hocam biz bunları zaten mevcut şeyde yaşıyoruz. Yani Sultanbeyli'nin camisinde yaptığın şeyi Bağdat Caddesi Galip Paşa'da yapabiliyor musun ki? Aynı tarzı o manada. Almanya'da tabii ki onların anlayabileceği bir üslup içinde olabilmeli. Evet. O anlamda yani sen kendi şehrinin içinde bu manada senin sınırların, geçişkenliklerin ona göre.
Kesinlikle. Evet. Yani İstanbul'da bile kaç bölgeden
tabii,
bahsediyoruz
tabii,
değil mi
tabii,
abi?
Tabii.
Tebliğ haritası çıkarttığın tabii. Zaman kime ne söylemen gerektiğini
yoksa her yere dikkat aynı edeceksin. Değil yani.
Dolayısıyla Almanya'daki kardeşlerimizin de bu anlamda önlerindeki en büyük mesele hakikaten bir efendim oraya özgün bir kimlikle belki bambaşka bir orada varoluş mücadelesi verecekler.
Evet.
Ve bu noktada da Avrupa'nın sınırları daha bir geçişken. Yani doğru. Muhtemelen orada çok daha büyük bir hani bütün kıtayı sarabilecek evet. Bir elhamdülillah inkişaf olur diye ümit ediyoruz.
Evet, evet. Hocam biz bugün başladık. Sen de Almanya seyahatine aman anlatmayayım falan dedin. Bütün
başka bir şey anlatmadım.
Senin Almanya seyahatine gitti
ya,
yani.
Sen sordun şimdi.
Ne şaton kaldı ne bir şeyin kaldı. Evet. Biz yani, halbuki papazdan bahsedecektik. Gündeme ait olsun dedik. Bak falan filan.
Papaz? Hani şu papaz.
Evet, evet.
Serbest bırakalım.
Evet, serbest
abi,
bırakalım.
Papaz bırakmışlar gitmiş. Bize ne bundan sonra? Yani?
Aslında bu mevzularında biz bütün bunları anlattık ya ne olacak, ne bitecek. Yani biz orada İslam'ı temsil ediyoruz. Adamlar da burada şeylik, misyonerlik yapıyorlar. Aslında birbirine paralel şeyler değil mi?
Evet, evet.
Yani senin orada İslam'ı anlatma hakkın varsa diyor. Adam benim de burada
papazlık yapma hakkım var.
Papazlık yapma hakkım var diyor. El netice şöyle söyleyelim. Madem bağlayalım papazdan da bahsetmemiz
abi,
lazım. Yani biz güçlü olursak papazlar memleketlerine dönecekler.
Biz güçlü olursak papazlar memleketine dönecek. Biz de dünyaya yayılacağız abi.
Evet inşallah.
Bizimkiler de inşallah Avrupa'da Allah'ın izniyle oraları cennet vatan haline getirecekler inşallah. İnşallah. Efendim biz hayrola da yine gündeme dair gönlümüze düşenleri Mehmet abimize paylaşmaya çalıştık, gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta tekrar sizinle beraber olmayı arzu ederiz. O zamana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.